Ayrım 20.
Oğlu, "Ya Rabbi, canından, kanından geldiğim insanların gaddarlığına bakın," dedi. "Hiçbir insanın benimki kadar duygusuz annesi olmamıştır. Başına gelin gibi bir felaket hiç uğramazmış sanıyor. Umursamıyorsam bu o belanın başımın üzerinde dolaşmasını istediğimden değil. 10 yıldır hep aynı şeyle beni tehdit eder durursun. Anne, yakında evleniyorumdan başka söz çıkmaz ki ağzından." "Ama anne, bugünlerde gerçekleşecek bu. Birdenbire kendini en çok güvenlik içinde sandığın anda Jacob ya da Eo veya öteki aile büyüklerinden biri gidip kendime bir karı alacağım. Belki de bu toprağın kızlarından birini." "Belanı bulursun John Gresham. Benim diyeceğim bu kadar." Beck cinsel yönden daha canlıdır ve John Graham'a sahip çıkmakla mutlu olacaktır. Ne var ki Graham'ın hoşuna gidebilecek kadar genç, güzel ya da toplum içinde üstün yer sahibi değildir. Kendi cinselliği kadar gerçek olarak Graham'ın kendisini reddetmesinde olağan karşılar ve varlığının dört yöresinden cinselliğin son izlerini de silip attıktan sonra neşe içinde işine devam eder. Madame Beck genç kızların öğretmeni olarak sürekli bir polis işlevini yüklenir. Ataerkil toplumun erdemli kadın öğretmeni durumuna gelir. Hiçbir bağımlılık sistemi, hiçbir baskıcı düzen, işbirlikçiler olmadan 2 saniye bile varlığını sürdüremez. İşte Madame Beck bu türün en güzel örneklerinden biridir. İncelenen kadınların sonuncusu Paulina Mary'dir. Mükemmel kadın, altın kadın, John Graham'ın tatlı polisi, babasının göz bebeği. Lucy'nin üzerine titreyecek bir babası olamamıştır ve Paulina'nın bu yönden talihli olduğunu içi burkularak sezinler. Ancak bu kusursuz kadında bir eksiklik vardır. Kitabın başında Missy Home olarak göründüğü sırada sadece 8 yaşında bir çocuktur. Akıllı, sevecen, terbiyeli haliyle hoşa gider. Ancak 19 yaşına gelip de hala çocuk kaldığı zaman can sıkıcı olur. Paulina iyi niyetli biridir ve çevresine sevilir. Hatta zaman zaman Lucy bile ondan hoşlanır. Ancak toplumun mükemmel kadın diye nitelediği kişinin şirin, sevimli bir gerizekalı olmasına içerler. Lucy bütün bu kadınları inceledikten sonra hiçbirine benzememeyi yeğler. İçinde yaşadığı, dünyanın örneklediği düzmece modelleri seven anne, güçlü gardiyan niteliğindeki okul yöneticisi, flörtçü kız, taş bebek tanrıça tiplerini inceleyen Lucy, en doğru bir yargıyla benzemeye çalışılacak hiç kimsenin var olmadığı bir dünyada yaşadığı kanısına varır. Kendi yolunu kendi çizmeye karar verir ve bu yolun öncüsü olarak hepsine sırt çevirir. Tamamen kendinin olan bir şeye, örneğin matematiğe, Paul Emanuel'e ve çalışmaya dönmek çok daha iyidir. Lucy, erkeklerin kadınlara ne gözle baktıklarını incelemiş, kendi kültürü içindeki kadın tanımını araştırmıştır. Kitabın en can alıcı bölümlerinden biri, Brüksel Müzesi'nde Lucy'nin erkek elinden çıkmış iki kadın figürünü seyrettiği bölümdür. Erkek bu kadınlarından birini kendi zevki için, ikincisini ise kadını eğitmek için yapmıştır. Bu yapıtlar Rubens'in Kleopatra'sı ile erdemli kadını işleyen 4 portredir. Lucy'nin bilinçli olarak sanattan uzak bir anlayış içinde Kleopatra'yı incelemesi çok ilginçtir. Resimde normalden büyük boyda olduğunu sandığım bir kadın görülüyordu. Bir mal olarak alınmaya uygun boyda büyütülmüş olan bu hanımın 90-100 kilo gelmesi gerekiyordu. Gerçekten de iyice besiliydi. O boya posa, o adere gücüne ve et bolluğuna erişebilmek için yediği ekmeği, sebzeyi, içtiği suyu bir yana bırakın, epeyce et yemiş olmalıydı. Nedendir bilinmez bir kanepeye yarı uzanmış yatıyordu. Üzerine parlak gün ışığı düşmüştü. Sağlığı yerinde iki ahçın işini tek başına yapabilecek güçte görünüyordu. Omurgasında bir kusur olduğu da söylenemezdi. Bu yüzden ayakta durmalı, hiç değilse dimdik oturmalıydı. Bütün günü kanepe üzerinde yatarak geçirmeye hiç hakkı yoktu. Sonra çevresindeki dağınıklık da hiçbir şekilde bağışlanmazdı. Tencereler, tavalar ya da vazolar ve çanaklar demeliydim. Oraya buraya devrilmiş duruyordu. Aralarında süprüntü haline gelmiş çiçekler vardı. Kanepenin üzerinden yere doğru anlamsız ve buruşuk bir kumaş yığını sarkıyordu. Lucy'nin algıladığı mastürbasyon niteliğindeki bu fantezi, yine onun deyimiyle bu her yanı dökülen, bu alabildiğine yüklü resim, bu büyük boy dal kavukluk, erkeğin odalık düşü, aklının bir yanında her an var olan şehvet duygusudur. Ve bunu tek dengeleyecek olan yapı, tam karşıda olan, yani kadına nasıl olması gerektiği kanısını vermek için meydana getirdiği yapıttır. Kleopatra sadece erkeğin hoşuna gitmek için yapılmıştır. Paul Lucy'nin resim karşısında derin düşüncelere daldığını görünce paniğe kapılır ve hırkırmaya başlar. "Buna nasıl cesaret edebildin? Genç bir kız bir delikanlı havası içinde otursun da bu resme baksın ha? Lucy'nin genellikle tanımladığı gibi bir despot olan Paul, kendisinin hemen karşısına geçip seyretmeye koyulduğu bir şeye bir kadının bakması üzerine öfkelenir. Kendini yitirecek dereceye vardırır bu işi. Paul Lucy'nin Kleopatra'ya bakmasını yasaklar ve müzenin bir köşesine oturtup geleneksel düşüncenin kadınlar için çizdiği anlamsız, renksiz, duygusuz resimleri seyretmeye zorlar. Katalogda Bir Kadının Yaşamı adıyla yer alan 4 resimlik bir dizi, cansız, soluk, yavan ve ciddi bir üslupla yapılmış resimler bunlar. Birinci resimde elinde dua kitabıyla kiliseden çıkan bir genç kız görülüyor. Ağırbaşlı bir elbise giymiş. Gözleri yerde, dudakları sımsıkı kapalı. En tehlikelisinden bir iki yüzlü kadın tipi örneği. İkinci resimde odasındaki dua köşesine diz çökmüş, parmak uçlarını değdirerek ellerini kavuşturmuş ve gözlerinin akları belermiş beyaz duvaklı bir evli kadın var. Üçüncü resim ay suratlı tombul bir bebeğin üzerine endişeyle eğilmiş bir genç anne görülüyor. Dördüncü resim karalara bürünmüş bir kız çocuğun elinden tutan karalara bürünmüş, çünkü yas tutmaktadırlar, bir dul gösteriyor. Karalar içindeki iki kişi zarif bir Fransız anıtını seyrediyorlar. Bu 4 meleğin 4'ü de gizlice eve giren hırsızlar kadar karanlık ve donuk, hayaletler kadar cansız ve soğuk. Ne de beraber yaşanılacak kadınlar ya. Güvensiz, ruhsuz, cansız, beyinsiz birer hiç. Kendi çerçeveleri içinde çingene dev anası kılıklı Kleopatra'nın kendi ölçüsünde olduğu kadar berbat hepsi de. Bu gülünç görmemek, bakmamak tabusu erkek kültüründeki toplumsal şizofreniyi sadece eş metres düzeninin iki yüzlülüğünü değil, bunun amacını ve niyetini de ortaya koyar. Bu erkeksi kültür bir kadını almış, sadece kendisini seyretmek için cinsellik simgesine, ruhtan ve kişilikten yoksun ete, cinsel organa dönüştürmüştür. Kadınlara ise alçak gönüllülük propagandası taşıyan akademik ikonaların usandırıcı dinselliği kalmıştır sanat adına. İki resimde görülen figürler arasındaki çelişkinin belirginliği, Viet'in tekniğini romanda en iyi ortaya çıkaran bölümdür. Bu Bronte'nin kişilerini ikiye bölerek ve Lucy'yi de belirgin bir negatif ve pozitif siyah beyazına sokarak vermek istediği kültür bölünmesidir. İkinci bölünme Lucy'nin yeniliği ve devrimci ruhu ile ruhunu zedeleyen eski geleneklerin kalıntısı arasındaki ayrımdır. Bu iç çelişkinin yanı sıra Lucy'nin istekleri, özlemleriyle bunların hiçbir zaman gerçekleşememe durumu arasındaki dış çelişki vardır. Her yanda engeller vardır, kimi toplumsal, kimi ekonomik engellerdir. Cinsel kas sisteminin katı gerçekleri bu sistemin düşünce biçimi ölçüsünde etkileyip yıpratır Lucy'yi. İşin tuhafı bu engeller Lucy'yi harekete geçirmeye yarar. Lucy sadece Bronte'nin değil, dünyadaki bilinçli bütün genç kadınların duyması gereken özlemi simgeler. Lucy özgür olmak ister, kaçmak, kurtulmak ister, öğrenmek, çalışmak, gezmek, dünyayı görmek ister. Tanıdığı bütün erkeklerin mesleklerini kıskanır. John'un doktorluğunu, Paul'un bilimsel mesleğini, tıpkı onların gördüğü eğitimi kıskandığı gibi kıskanır. Her iki erkek de olabilecek eğitimin en iyisini görmüşler ve bu öğrenim onlara hayata hazırlanmaları için sunulmuştur. Oysa Lucy'ye böylesine temelde hiçbir şey verilmemiştir. Benim bundan sonraki 8 yılımı gözünüzün önüne getirin. Çarşaf gibi bir limanda çırpınan ufak bir gemi. Güvertesinde yüzü gökyüzüne çevrili, gözleri kapalı uzanmış yatan bir dümenci. Kadınların, kızların çoğu yaşamlarını bu biçimde tüketmek zorunda. Benim de onlar gibi olmam neden beklenmesin? Ne var ki o zaman ya ben küpeşteden aşağı yuvarlanmış olurdum ya da tekne parçalanırdı sonunda. Lucy hayata hemen hiç hazırlanmadan travmatik bir biçimde orta sınıftan dışarı itilir. Hayata hazırlanmamıştır çünkü bütün dünya onun asalak bir yaşantı sürmesini beklemektedir. Lucy'nin işe gerekli hiçbir özelliği yoktur. Güzellikten, saygın toplumsal ilişkilerden ona bir yer hazırlayacak yetenekte aileden yoksundur. Lucy sahibi olmayan bir serf giderek ücretli köle olacak, yani mürebbiye ya da öğretmen olacak bir insandır. Tek çıkış yolu, ki çetin bir yoldur, dünyayı ve kitapları öğrenmektir. Viet'te Lucy'nin resmi ve özel öğrenimiyle bu eğitim sayesinde yeterli, yetenekli bir insan oluşunu izleriz. Ama Lucy hangi işte çalışabilir, ona hangi meslekler açıktır? Yaşlı birine ücret karşılığı can yoldaşlığı etmek, çocuk bakmak, özel ya da okul öğretmenliği yapmak. Bütün bu işler düzenleri gereği hizmetçiliğin başka başka adlarıdır. Bu işlerin hepsinde de açlıktan ölmeyecek kadar ücret alınır ve bu kölelikten azat edilebilmek için bütün ömür boyu kazanılanın hiç el sürülmeden biriktirilmesi gerekir. Hizmetçi statüsünün getirdiği ve özellikle böylesi bir işe girmekle doğdukları sınıfsal yapının bir adım gerisine düşen orta sınıf kadınları için gerçek olan bir başka küçültücü durum daha vardır. Lucy ücretli olarak birine can yoldaşlığı yaptığı sırada ev hanımı olmuş bir okul arkadaşıyla karşılaşır. Kendisi ise o evdeki bir hizmetçinin konuğudur. Ayrıca bu tür işler iş yerinde oturmayı ve tutsaklıktan farksız olan 24 saatlik çalışmayı gerektirir. Lucy'nin meslek sahibi olmasına fırsat verildiği tek konum ise ekonomik bağımsızlığa ve kişisel özgürlüğe kavuşmasını olanaksız kılan bir durumdur. Bu nedenle Lucy'nin Paul ve John'a meslekleri gereği kendiliğinden sunulan doyum ve statüyü kıskanması doğaldır. Bu durumda Lucy'nin sürekli sorduğu gibi bu koşullarda çalışmaya değer mi sorusu sorulabilir. Kadına soyluluk getiren ya da getireceği söylenen prensleri düşlemek daha iyi olmaz mı? Hiç değilse onlar kadına kolayca güvenlik ve pahalıya mal olmayan bir toplumsal konum verebilirler. Ya da en azından Lucy gibi işten baş alamayan kadınların tatmaktan yoksun olduğu cinsel doyumu sağlarlar. Viet yer yer Ruskin ile Mill'in karşıt görüşlerini anımsatır. Lucy'yi boyuna bocalamakta, bir yandan şövalyece bir kurtarılışın tatlı umutlarına kapılmakta, öte yandan Mill'in çözümlenmesinin getirdiği gerçeklere çarpmaktadır. Bronte işlediği konuyu ve ne yapmak istediğini bilir. Kendi koşulları içinde Lucy geleneklere her an boyun eğebilecek durumda olmasa, akıllı olduğu kadar saçma davranışlarda da bulunmasa, devrin düşünce çerçevesinde geçerli olamaz. Bu yüzden Lucy'nin Fanshawe kadar güzel, Polly kadar zengin olmayı istediğini anlar. Graham'ın kendi varlığını fark etmesi için canını feda etmeye hazır olduğu durumlar vardır. Düzmece güzellik ölçülerine dayanan kesin yargıların bulunduğu bir ortamda dünyaya gelmiş olan Lucy, bir ayna tutkusu da saplanır ve aynaya her bakışında kendi varlığını yatsır. Çizgileri aynada yansımaz. Edebiyatta aşağılık duygusunun en ilginç biçimde ele alındığı durumlardan biri budur. Lucy görünürdeki dışsal varlığını küçümser ve ancak kendi kendisinden nefret etmekle iç dünyasını, kişiliğini yaratabilir. Ancak mazoşizmin kadınlar için doğal ve normal bir oluşum olduğunu kabul eden ve hatta kadınları bundan zevk almaya koşullayan bir kültür yapısı içinde yaşadığından Lucy Paul'un sadizminin yaratabileceği çekiciliğe karşı koyar ve onu alt eder. Charlotte Bronte kendi kişisel sansürünün yanı sıra genel sansürü de hesaba katmak durumundadır. Anlatımındaki gerçeklere uzaklık, başına dert açacak bile olsa, devrin gereği kapılması zorunlu görülen duygusallıkla flört edişi hep bu yüzdendir. Victorian romanların tümünün mutlu bir evlilikle sonuçlanması beklenir. Kadınların yazdığı romanlarda ise böylesi bir sonuç zorunludur. Bronte ödün veriyormuş gibi davranır. Pauline Mary ile Prince John'un göstermelik düğünü gelenekle uzlaşırken Lucy'nin kaçışı geleneklere ihanet eder. Kitabın tümüne egemen olan hava kaçıştır. Wyatt bir hapisten kaçma olayını anlatıyormuş gibi gelir okura. Lucy, Paul yumuşadıktan, despotluğunu bıraktıktan sonra bile evlenmez onunla. Paul roman boyunca Lucy'nin gardiyanı olmuştur ama Lucy'nin kişiliğindeki kurnaz ve içten pazarlıklı tutsak bir yolunu bulup ondan kaçmayı başaracaktır. Lucy yola gelmiş gibi yapar. Paul'un kurulu düzen hakkında bu düzenin matematiği, latincesi ve kendine güveni gibi öğretmek istediği ne varsa tümünü öğrenir. Akıllı kadınlardan nefret eden ve korkan, bilgisi kendisininkine denk olan tek kadın öğretmeni işten attırmış olmakla övünen bir adamın öğrencisi rolünü oynar. Paul'un bütün ders boyunca kendisine işkence eder gibi, kadınların doğal olarak erkeklerden aşağı oldukları yutturmacasına inanmış görünür ve ancak iyi bir öğrenci olduğu zaman Paul'un görünürdeki sertliğinin yumuşadığını fark ederek onun eğit bilimsel gururunu okşamaya başlar. Paul basitliği içinde gafil avlanır ve Lucy'ye hapishanesinin anahtarlarını teslim eder. Lucy anahtarları eline geçirdiği ve Paul'u kendisine ödünç para vermeye, kendi adına bir okul açmaya ve Madame Beck'in elinden kurtulmasına yardıma razı ettiği anda kaçıp gider. Yumuşayan gardiyan alt edilmeye mahkumdur, aşık olan Paul ise boğulmaya. Lucy özgürdür artık, özgür demek yalnız demektir. Devrin en tutarlı eşlik anlayışı içinde aşk ile özgürlük arasında bir seçim yapmak durumunda kalan Lucy, cinsellik pahasına da olsa bireyci insanlığı yeğe tutar. Duygusal okurlar dilerlerse Lucy'ye yoldan çıkmış gözüyle de bakabilirler. Ancak Bronte, Lucy'nin yaşadığı toplumda birlikte yaşayabileceği ve yine de özgür olabileceği bir erkeğin var olmadığını bilecek ölçüde aydın kafalıdır. Bronte'nin kadın kahramanlarını evlendirdiği durumlarda bu mutlu sonlar öylesine anlamsız, bu evlilikler öylesine boştur ki okura aşka karşı bir taşlama oluyormuş duygusunu verir. Bronte'nin kendi yaşamında olduğu gibi Lucy'nin durumunda da başka hiçbir çıkış yolu yoktur. Evlenmekle cinsel politika alt edilemeyeceği, cinsel politika koşullarına katlanmaya değecek bir duruma ulaşılamayacağı için Lucy akıllıca davranarak evlenmez. Ne var ki bir Victorian romanın kadınları evlenmemeyi öğütlemesi de akıl alacak şey değildir. Bu yüzden Paul sessizce denize gömülmek zorunda kalır. Bronte'nin kadın kahramanı topluma ayak uydurabilmiş, ödün vermiş ve yenik düşmüş olsaydı onun hakkında hiçbir şey bilmeyecektik. Bronte'nin kendisi despot bir baba ve yarı deli kız kardeşler arasında büyümemiş, evlilik güvenliğinin o zamanki tanımıyla hiçbir umut olmaksızın mürebbiyelikten başka çıkar yolu olmayan bir ortamda yetişmemiş olsaydı, çocukluğu boyunca kadınların egemen olduğu, devleti yönettiği, gecelere ve gündüzlere sahip olduğu bir ülke hakkında masallar düzmek oyununu oynamamış olsaydı, Charlotte hakkında da hiçbir şey bilmeyecektik. Böyle olmuş olsaydı milyonlarca yıllık bağımlılıktan kendini kurtaran bir ruhun söylemek istediklerini hiçbir zaman duymayacaktık. Bronte kardeşlerin yazınsal yetenekleri konusundaki eleştiriler erkeklerin ön yargılara dayanan bir oyuncağı haline gelmiş ve oyunu oynayanlar ya yazar kardeşlerin yeteneksiz olduklarını, ilkellikten kurtulamadıklarını kanıtlayıp bir öğretmen tavrıyla yanlışlarını göstermeye yeltenmişler, kitaplarına düzmece, içtenlikle ön sözler yazmışlar, ender görülen olağanüstü birer olay olduklarını ileri sürmüşler ya da bu kardeşlerin evde kalmış kızlar olduklarından dem vurarak romanlarındaki bütün gerçeklere karşı çıkmışlar, hırslarıyla Charlotte'un kendilerini hadım edeceğine, Emily'nin erkekliklerini yok edeceğine dair safsatalar savurmuşlardır. Wyatt'te acı ve öfke vardır ve yerinde bir oluşumdur bu. Aynı acı ve öfkeyi Richard Wright'ın Black Boy'unda da görürüz. Bunu nevrotik bir olgu olarak nitelemek, çekinilen şeyden korunma umudu içinde hastalığın belirtisini, hastalığın nedeni sanmaya benzer. Bizi asıl şaşırtması gereken Lucy'nin donuk tavrı değil, sevgisi, aşkı, hatta zekası olmalıdır. Wyatt, İngiliz romancılığının en zeka dolu yapıtlarından birisidir ve özelliği duygusal komedi olan bir çağda ender görülen akıllıca kitapların önde gelenlerindendir. İşin en hoşa giden yanı da kitaptaki şaşırtıcı bilinç, çözümlemenin tutarlılığı, gözlemlerin nesnelliği ve öz eleştirinin varlığıdır. Yer yer saçmalıklar da olmasına karşın, Wyatt'te Victorian devrin kendine özgü nitelikleri de görülür, devrin en ilginç kitaplarından biridir ve devrimci duyarlılığın dile getirilmesi yönünden önemli bir yapıttır. Mill ve Engels cinsel devrimi kuramsal ve akılcı bir düzeyde ele almışlar, Hardy, Meredith ve Bronte ise bunu daha az nesnel olmakla beraber meydana getirdiği çatışmaları ve uyandırdığı duyguları da katarak romanlarında işlemişlerdir. Şair ise konuyu bir başka ve çoğunlukla bilinçsiz düzeyde ele alır. Victorian devrin şiirinde görülen çağın en kısıtlı ve yetersiz malzemesinin, yani kaypaklığının, kararsızlığının ve suçluluğunun başka kalıplar ardına gizlenerek sunuluşudur. Victorian şiiri, uygulamadaki cinsel politikaya değil de cinsel özgürlük vaadine ya da tehdidine karşı çıkar. Victorian devir şiiri çağın üç büyük korkusunu, yani gerek tarih, insan bilim, ekonomi gibi, toplumsal, gerekse dirim bilim, yer bilim, kazı bilim gibi, doğal bilimlerin gelişmesi sonunda Tanrı'nın yok olacağı, ortadan kalkacağı korkusunu, demokrasi ve muhtemel bir sınıf çatışması korkusunu, cinsel devrimin simgelediği eski dinsel inançlara ve kısıtlamalara alınan tavır korkusunu dile getirir. Victorian şiiri bu çağdaş fırtınalara devrin gereklerine ayak uydurarak değil, bambaşka bir çağın şiiriymişçesine tavır takınarak göğüs germiştir. Şairler ancak orta çağlara ya da eski çağlara ait konuları işledikleri zaman kendilerini güvenlik içinde duymuşlardır. Arnold, sarsıntıda olan bir dinsel görüşü anlatmak için doğaya dönüş yapmış, Tennyson evliliğin başarısızlığını ve cinselliğin kötülüklerini işlemek için aşk serüvenlerine sığınmıştır. Bu tür konular için orta çağdan kalma konular ve romantik aşklar en uygun biçim olarak görülüyordu. Aslında bu konudaki tartışmaya ilk giren La Belle Dame Sans Merci'deki sevgilisi olan şövalyeyi endişeler içinde kıvrandıran femme fatale, ölümcül kadın tipini yaratan Keats oldu. Bu tavır Tennyson'a da çekici göründü ve Tennyson bu biçimi Titonus ile The Lotus Eaters'da uyguladı. Bu tavır Tennyson'a belki de Ulysses'deki kararlılıktan daha uygun bir tutumdur. Tennyson şairliği çerçevesinde şövalyece duyarlılığın övgülediği iyi kadın, iri kıyım ev kadınları ile saf genç kızlar ile ölümcül kadın arasında bir hayranlık bocalaması içindedir. Bu kadınlar devrin geleneksel çiçek imgeleri içinde zambak ve gül olarak nitelenirler. Tennyson'ın ilk liriklerinde duygulu ve cinsel doyumsuzluk içindeki soylu iki genç kız olan Charlotte ve Mariana'nın yazgıları dile getirilir. Bunlar zambaklardır. Tennyson'un en önemli yapıtı olan Idyllis of the King'de bir zambak kız yer almakla beraber Ginevra ve Vivian'ın kişiliklerinde iki ayrı gül tipi de tanıtılır. Ginevra'nın çarpıcı cinselliği yuvarlak masa konusundaki ütopik düşü yıkar. Tennyson'un ideal evliliğe ruh ve aklın beraberliğine, kadınla erkeğin birbirini tamamlamasına, yani Victorian anlamda karşıtların sentezine dayanan ideal krallığı büyük bir başarısızlıkla çöker. Arthur tamamen ruh, bütün bedensel duygulardan arınmış bir İsa figürüdür. Ginevra ise tartışma götürmez ölçüde canlı bir insandır ve bu nedenle tamamen cinsellik olarak sınıflandırılır. Yine de onurlu bir kişiliği vardır ve belki de Tennyson'un en iyi kadın kahramanıdır. Merlin'i çaresizliğe düşüren ve böylelikle Arthur'un krallığının, Tennyson'un da ideal devletinin çöküşünü hızlandıran Vivian'ın durumu farklıdır. Vivian hemen tuzağa düşüveren cinselliğin ta kendisidir. Bir vajinal tuzak, bir vajina dentata, yani dişli vajina, her hücresi hile ile kötülükle dolu yılan gibi bir varlıktır. Tennyson'un ayrı dünyalar doğmasını ele alışında, erkeğe insanlığa hizmet edecek ve uygarlığı geliştirecek akıl, yöneticilik, savaşçılık ve başka diğer özellikler verilirken, kadına Vivian'ın itiraf ettiği gibi sadece cinselliğin hayvancıl düzeyini bilmek düşer. Kadın gözünü aşk yapmak için açtığında erkek, şöhret düşleri görür. Evet, aşk ya, aşkın en büyüğü bile bugünün bir bölümünü alıp götürür. Yer bitirir, kullanır ve gerisini umursamaz. Oysa şöhret, ölümden sonra gelen şan ve onur bizim için değildir. Zaman zaman bu doymak bilmez kadıncıl açlık analıkla bezenir ve Tennyson'un ilk şiirlerinden The Two Voices'ta olduğu gibi kadınlığın gülü tanımına girer. Ancak Tennyson en olgun dönemini belirleyen yapıtı Idyllis'te soyut kadın Vivian'ın karmaşalarla dolu insandan uzak dünyasını tek eşit varlığın yine hayvana dönüşmekle elde edilebileceği dünyayı görmeyi başarır. Victorian devri kadınının kısıtlı cinselliği düşünülünce bu şehvet dünyası pek akla yakın gelmemektedir. Ne var ki şairler gerçekteki uygulamalarla değil fantezilerle ilgilidirler ve fantezileri de kendilerine özgü yani erkeksidir. Tennyson kadını lekeli ve kötü bir yaratık olarak gördüğü için Merlin ona fahişe der. Vivian tıpkı bir cadı gibi bu çağrıyı duyunca gerçek yüzünü ortaya döker. Onun kucağından fırladı ve donmuş gibi dikili kaldı. O ne korkunç görüntüydü ve yaşamla sevgi dolu gül dudaklarından ölümün sırıtan iskeleti fırladı.